havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 9 Mayıs 2022 Pazartesi 19.30. Anlat Bana da yine karşınızdayız. Gündem hep yoğun. Her gün yeni bir tartışma. Tartışmalar bitmek bilmiyor. Biz kutuplaşma değil, gerçek gündemin konuşulduğu bir Türkiye istiyoruz. Türkiye aslında refahı, ortak akılla iş yapmayı hak etmiş bir ülke. Türkiye'de siyasetçinin yol haritasını hazırlarken 84.6 milyon insanın isteklerine uygun da yolculuk yapması lazım diye düşünüyoruz ve sözü uzatmadan siyaset gündemine doğru yolculuğa çıkıyoruz. Gelin önce siyaset gündeminde bugün ne konuşulmuş ona bakalım. Tabii Bakanlar Kurulu değil, Cumhurbaşkanlığı ya da Başkanlığın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısından yansımaları da anlatacağız ama siyaset gündemine bakalım.
Siyaset gündemi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili dikkat çekici mesajlar geldi. MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıl dönümü programında konuşan Erdoğan, Suriye'den savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınanlara sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız." dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal diyerek hedef alan Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık dönüş planı başlayacak." ifadesini kullandı. Sığınmacılar konusundaki açıklamaları tartışma konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan da Erdoğan'a yanıt geldi. Özdağ, "Sayın Erdoğan, Türkiye babanın çiftliği değil, vatanımızı paylaşmayacağız, paramızı paylaşmayacağız, ülkemizi daha fazla soydurmayacağız. Gelecek seçimler bir referandum olacak. Tek soru, Erdoğan ve sığınmacılar gitsin mi? Zafer Partisi hem sizi hem sığınmacıları yollayacak." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul için bir göç haritası hazırladı. Kamu görevlileri, yerel yöneticiler ve muhtarlarla yapılan saha araştırması, İstanbul'un her ilçesinde yabancı yoğunluğu olduğunu ortaya çıkardı. Kadıköy'de İran, Irak ve Rus uyruklu yabancılar yaşarken, Şişli'de Moğollar ve Afrika ülkelerinden gelen yabancılar yoğunluğu oluşturuyor. Eyüp'te Afgan, Pakistan, Suriyeli ve Türkmenler, Arnavutköy'de Suriyeli, Sudanlı ve Arakanlılar, Esenyurt'ta Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların yanı sıra Mısır, Tunus, Fas, Uganda, Nijerya ve Kongo gibi ülkelerden gelen yabancılar bulunuyor.
Siyaset gündemi. Siyaset böylesine sorunları tartışırken Türkiye'nin derdi iş ve aş. Yarın işsizlik verileri gelecek. İşsizlik verileri öncesi. Gelin ekonomi gündemine de kısaca göz atalım, sonra konuklarımızla sohbetimize başlayalım.
Ekonomi gündemi.
İşkur, Nisan ayı aylık istatistik bültenini yayımladı. Buna göre yıllık bazda kayıtlı işsiz sayısı %23 artarak 3.583.503 oldu. Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı %25 artarken erkeklerdeki artış %21 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ayki grup toplantısında "Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz" demişti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını da açıkladı. TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek reel getiri %8 ile Borsa İstanbul 100 Endeksinde gerçekleşti. Borsayı sırasıyla Euro, Altın, Dolar ve Faiz takip etti. Dolar yaklaşık 2 aydır işlem gördüğü 14,5-15 bandını aşarak 15 lira 20 kuruşa ulaştı. ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişeleri etkili oldu. Analistler ayrıca tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini de vurguladı. Özelleştirmelere bu yılda tam gaz devam ediliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2022 yılı performans programına göre bu yıl 200 özelleştirme ihalesi yapılacak. Geçmişte özelleştirme işlemlerinin hukuki zorluklar ve yetki karmaşası nedeniyle geciktiğini belirten başkanlık bu yıl 9 milyar liralık gelir hedefliyor.
Ekonomi gündemi.
İşte gündemden yansıyanlar ama bizim gündemimiz ne? Konuklarımız kim? Stüdyoda konuğumuz Mine Özbek, gazeteci. Hoş geldin Mine.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Mutluyum.
Ne güzel.
Mutluyum çünkü sizlerle olmak güzel. Mutluyum çünkü kitabımı konuşmak ve anlatma fırsatını bulduğum için güzel. Ama tabii Türkiye'nin yakıcı sorunlarını da birlikte konuşacağız. Orada da umudumu anlatma şansı bulduğum
Peki,
için.
Peki şimdi öncelikle kitabı takdim edelim. Mine Özbek gazeteci 16 yıl Arena programının direktörlüğünü yaptı değil mi? Yayın koordinatörlüğünü yaptı. 16 yılın sonunda da bir kitap yazdı. Hayatımın Arenası. Hayatın içinden, yaşlılık sorunundan, aslında ayrımcılığa tabi tuttuğumuz insanlık sorununa kadar bir dizi hayatın içinden olayı gizli kameralarla Türkiye'nin gündemine taşımak hiç kolay değil. Bu kitabı konuşacağız ama Mine Özbek, Türkiye'nin gerçek gündemi ne sana göre? Oradan başlayalım mı?
Türkiye'nin gerçek gündemi iş ve aş. Yani 6 top dondurma 90 lira.
Şimdi dondurmacının önünden mi geçtin?
3 kişi ben almadım ama anneler çocuklarını alıyorlardı ve bunun şaşkınlığıyla konuşuyorlardı. Ben de kulak misafiri oldum. Yani 6 top dondurma 90 lira. Beyaz et, yani fakirin proteini dediğimiz tavuk kilosu 60 lira. Ya bundan daha önemli gündem olabilir mi? Olamaz.
Peki bu gündemi niye konuşmuyor olabilir Türkiye?
Onu daha derin derin evet açmamız lazım.
Peki öncelikle hayatın arenasına bakıyoruz. Türkiye'nin asıl gündemi iş, aş. Hayat pahalılığı, hiper enflasyon ve buradan çıkış yolu olmalıyken Türkiye sığınmacılar konusunu konuşuyor. Türkiye kutuplaşma üzerinden bambaşka açılımlar yapıyor. Bir türlü gerçek sorunu konuşamıyor. Biz de gelin, hayatın arenası da aslında gerçek gündem değil mi?
Hepsi. Tabii.
Şimdi bu kitapta hayatın arenası diyoruz, gerçek gündem diyoruz. Bu kitapta ne var Mine?
Benim yazma sebebim şu oldu aslında. 90'larda başlıyor benim meslek hayatım ve dönüşümü anlatıyor. Ama sorunlara baktığımızda 25 yıllık gazeteciyim. İşte çiçeği burnunda yazarım. Yani öyle diyeyim kendime.
Ay ne güzel.
Evet, bir kitapla geldim. Ama aslında bütün amacım, bu bütün yakıcı sorunların hepsi dağ gibi önümüzde katlanarak duruyor. Yani geriye dönüp baktığımızda bu kitabın içerisinde arenanın gücü, yani gerçeklerin peşinde koşarken kurumları denetlemesi, o denetledikten sonra hesap verilebilirlik, yargıya bu haberlerin geçişi ve ondan sonra yargı süreçleri, yani yanlış yapanın hesap verilebilir bir dönemini anlatıyor. Yani yapanın yanında kar kalmadığı vesaire.
Bu kitap aslında bir toplumda yapılan yanlış işlerin gün yüzüne çıkarken şeffaflık, saydamlık üzerinden hareketle yargı tarafından gereken cezayı almasını sağlayan olaylar dizini değil
mi? Hesap sorulabilir bir dönemi anlatıyor aynı zamanda ve gazeteciliğin gerçek işlevini, yani o gazetecinin bütün örtüleri kaldırdıktan sonra gerçekleri topluma taşıma sürecini anlatıyor. O sürecinde ne kadar meşakkatli olduğunu ve aslında bugünkü işte medyanın gasp edilmediği o haber yapabilme özgürlükler sürecinde nasıl bir Türkiye'den ne, nasıl bir Türkiye'ye gelindiğini anlatıyor. Yani kitap bittiğinde yok artık diyorsunuz. Hem sokak ve kadın özgürlükler, hem özgürlükler ve güvenlik dengesi, hem bugün birçok şeyi toplumun nasıl dönüştüğünü, hem mafya, siyaset, devlet, bütün bu süreçteki üçgende nereden nereye yeniden geçtiğimizi, hatta hiç değişmeden kaldığımızı, hangi alanlarda büyük kayıplarla bugüne geldiğimizde, hangi alanlarda da tam tersine, nasıl yani böyle bir özgür dönem mi varmış diye düşündüğümüz altı önemli konu üzerinden, benim bizzat gidip çektiğim gizli kameralı konular, haberler üzerinden anlattığım bir kitap bu. Yani aslında hani anlatsam roman olur derler ya kendi hayatı için insanlar. Ben de dedim ki yazayım. Yazınca da böyle polisiye roman tadında bir hayatın arenası çıktı. Çıktı çünkü ortaya baktım benim hayatım arena olmuş yani 16 yıl.
Şimdi Almanya'da okumuş, Berlinlisin değil mi?
Yani evet, benim büyüdüğüm yer Berlin. Duvarın kenarında büyüdüm. Çocukluğum orada geçti. İşçi bir ailesinin çocuğu olarak orada yuvaya gittim. Yuvada Almanca öğrendim. Ondan sonra ana sınıf, ilkokul, orta, lise derken gimnazyumdan sonra tekrar Türkiye'ye geldim. Tahsil hayatımı burada devam ettirdim. Ben Alman dili ve edebiyatı mezunuyum. Yani filoloji
yani
mezunuyum.
En azından iki dili, evet, ana dili gibi ana konuşan dili gibi. Evet. Ve çok iyi bir işi varken, hosteslik yaparken değil
evet.
mi? VIP üstelik.
Evet, evet.
Bunu yaparken niye gazeteci olmaya karar verdin?
Gerçekten gençler için yazdım bu kitabı. Çünkü bu kitap 25-30 yaşlarında bir genç kadının, işte bir eli yağda bir eli balda, çok rahatlıkla dünyayı dolaşırken, Amerika'dan Japonya'ya first class'ta uçarken, dönem dönem VIP'lere giden, Türk Hava Yolları'nda kabin memuru görevi yapan, sonrasında bir tesadüf sonucu Uğur Dündar, usta gazeteci duayenimiz Uğur Dündar ve Arena'dan bir teklif alıyor. Çok süper bir hostessin, mesleğini çok güzel, ahlaklı yapıyorsun, bayrak taşıyorsun, severek yapıyorsun, adanmışlık ruhla yapıyorsun. Ama o usta gazeteci Uğur Dündar diyor ki ya senden çok iyi bir gazeteci olur. Almanca, İngilizce biliyorsun, çok yeteneklerin var. Farkında değilsin, gel alaylı olursun, biz de burada seni yetiştirelim, bak Arena sana okul olsun, gel sen de süper bir gazeteci ol diyor. Ve bu genç kadın, artık bütün kitabı anlatmayayım ama bu genç kadın tabii şey yapıyor, 5 dakikada bütün haklarını yakıyor ve bir gazetecilik aşkı düşüyor aslında yüreğine.
Yani süper hosteslikten süper gazeteciliğe geçişte, şimdi gazeteciliğe geçtin ama yaptığın iş
evet.
gizli kamerayla iş yapmak çok tartışılan bir konu, hiç oraya
evet,
girmeyeceğim
evet.
ayrı bir tartışma konusu ama özellikle mesela kadınlar, hayat kadınları üzerinde yaptığın haberler ya da dönemin en büyük sorunu, şu an Covid ama o zaman AIDS'ti değil mi? AIDS'ler üzerine yaptığın haberli ya da yaşlı bakım yurtları, buralardaki hayatlar, yani hayatın kendisi değil mi bunlar?
Tabii. Şimdi çok doğru bir şey söylediniz. Yani o zaman gizli kamera, bugün gizli kamera herkeste var. Herkeste gizli kamera var. Gizli kamera ne? Bu herkesin gizli kamerası. Bugün en çok ne konuşuluyor? İşte ülkemize gelen Afganlılar, Pakistanlılar ne yapıyorlar TikTok'ta?
Gizli kamerayla çekim yapıyorlar.
Açık açık kadınlarımızı çekiyorlar sokakta ve bu taciz videolarını TikTok'ta yayınlıyorlar. Çok ciddi bir infial uyandı. Niye? Çünkü farkına varamıyorsunuz. Yani bunu her yerde yapıyorlar. O dönem biz öyle ihbarlar alıyorduk ki Arena'da, bu ihbarları açık kamerayla gidip görüntülemek mümkün değildi. Yani asla onu belgeleyemiyordunuz. Dolayısıyla tek kullanabildiğimiz araç gizli kamerayla o haberin kalbi tabir ettiğimiz, yani olayın geçtiği yere girip oradan onu kalbinden çıkarıp getirmeye çalışıyordunuz. Yani böyle bir dönem vardı. Ben o dönemde çok aktif çalıştım. İşte Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne girdim. Orada bir gece iki gün kaldım. Oradan bize gelen ihbarların doğruluğunu ancak öyle belgeleyebildim.
Çok zor yani, bu kadar iyi yetişmiş, çok özelliği olan bir kişi olarak, gazeteci olarak çok zor ve farklı bir yolu seçtin. Bunu da takdir etmek lazım yani.
Evet.
Evet. Arkadaşım olduğun için söylemiyorum. Hayır. Herkes der ki arkadaşına kıyak mı çekiyor? Hayır. Hayır. Hakkını teslim etmek durumundayım da o yüzden.
Biliyorum. Gazetecilikte torpil olmaz. Yani bu meslekte benim öğrendiğim gerçekten bir kere ben emekçiyim. Yani hayatımın çok önemli bir bölümünde. Evet, ekranın önünde de olduğum muhabirlikten geliyorum. Yani saha muhabirliğinden geliyorum ama gazetecilik emekçiliktir. Yani emekçiyseniz gerçekten gazetecisiniz. Yani popüler olmak, popüler isim olmak başka bir şey ama emek, yani saha gazeteciliğinden gelmek çok başka bir şeydir.
Şu an saha gazeteciliğinden gelen gazeteci yok. Doğru dürüst televizyoncu yok.
Tartışma da ondan çıkıyor zaten.
Ana akım alt üst. Nasıl çıkacağız buradan Mine?
Şu anda liyakat dümdüz edildi. Yani liyakat yok. Şu anda biat ve sadakat var. Öyle bir dönem yaşıyoruz ki en liyakatlı doktorlarımız dövülüyorlar. Yani sağlık personellerimiz, en dünyanın böyle koşa koşa kaptığı insanlarımız, her meslek dalı için söylüyorum bunu. Yani doktorlara örnek vermemin sebebi bu. Bugün de psikolojik şiddet görüyoruz. Yani çok iyi gazeteciler, çok iyi işinin ehli gazeteciler, yani liyakat sahibi gazeteciler şu an işsizler. Çünkü öyle bir dönem yaşıyoruz ki liyakat yok artık.
Biz buradan çağrıda bulunalım. İş ve aşk meselesi aslında gazetecilerin bir numaralı sorunu. Çoğu çalışıyor, para alamıyor. 11-12 bin işsiz gazeteci var. İşsiz gazeteciler fonu oluşturulmak zorunda bu ülkede. Sınır aşan gazeteciler raporu yayınlandı. Rapor beni utandırdı. Çok en acı. Geri ülkelerin bile gerisinde bir ülke basın özgürlüğünde Türkiye. Ben bunu kabul edemiyorum.
Çok acı, gerçekten çok acı. Ben de okudum ve insan şunu düşünüyor. Buradan topyekun bir çıkış olması lazım. Yani ilkeli gazeteci, ahlaklı gazeteci, sadece gazetecilik yapan, gerçeğin peşindeki isimler yeniden sisteme dahil olursa bizim buradan ahlaklı, namuslu bir çıkışımız olabilecek. Aksi halde yıpranmış, gerisinde, geçmişinde o kadar çok ayıplı işler bırakmış. Yani bunu ahlaken, mesleki ahlak açısından söylüyorum. Lütfen ikisini birbirinden ayıralım. Yani tetikçi gazetecilikle, kumpas gazeteciliğiyle, çünkü onlar artık gazetecilik
tetikçi
değil.
Kumpas lütfen, ve evet. Belli yapılara hizmet evet. Edenleri lütfen evet. Ayırın evet. Diyelim kamuoyuna ama gelin kitaba evet. Dönelim. Evet. Bu kitap Doğan Kitap'tan mı çıktı?
Doğan Kitap'tan çıktı.
Aa, şimdi duracağız. Niye duracağız? Çünkü Doğan Kitap'a bağlanmak isterim. Aslında bugün Yayıncılar Birliği ve yayıncılara bağlanmak istedim. Nedeni şu. Türkiye'nin bir numaralı sorunu iş aş diyoruz. Hayat pahalılığı, enflasyon, üretim, üretim, üretim diyoruz. İşte üretemediğimiz alanlardan biri vardı. Sattık, özelleştirdik. Seka gitti, Türkiye'de kağıt üretimi bitti. Kağıdı ithal ediyoruz. Kitap basmak, yayıncılık yapmak öyle kolay iş mi Mine?
Çok zor.
İşte bu zorlukta, bu zorluğu kime soracağız? Cem Erciyes, Doğan Kitap'ın yayın evet. Yönetmeni Cem Erciyes'e soracağız. Bu zorlukla nasıl baş ediyor ve süreci yönetiyor? Gerçekten merak ediyorum Cem Erciyes.
Merhabalar.
Merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
Çok iyiyiz. Mine ile birlikte sevgilerimizi iletiyoruz.
Sohbet gidiyor.
Çok güzel gidiyor değil mi?
Merhaba Cem Erciyes, evet.
Merhaba Mine Hanım.
Şimdi hayatın arenasını konuşuyoruz. Gazeteciliğin sorunlarını konuşuyoruz. Ama yayıncılıkta da hakikaten sizi sihirbaza benzetiyorum ben. Sanki şapkanın altından bir tavşanı çıkartıyor bu yayıncılar. Kağıt fiyatları bir yılda inanılmaz arttı. Kağıda nasıl erişiyorsunuz? Nasıl yayıncılık yapıyorsunuz? Size aslında farklı bir destekleme gerekir yayıncılara diye düşünüyorum. Nasıl ayakta
doğru
kalıyorsunuz? Ne diyorsunuz?
Yani dünyanın tabii gelişmiş bazı ülkelerinde yayıncıları, kitapçıları, yazarları destekleyen pek çok program, pek çok düzenleme var. Ama Türkiye'de kültür alanında, diğer pek çok alanda olduğu gibi bu iş tamamen kendi kaderine bırakılmış durumda. Bizim tabii yani bence en büyük destekçimiz okurlar öncelikle. Yani her birimiz, siz de işte Mine Hanım, Mine Hanım siz de iyi birer okursunuz. Ben de iyi bir okurum ve pek çok iyi okur var. Bizler kitaplara sahip çıkıyoruz. Yazarlar da elinden geleni yapıyor. Kitap dünyasını biz ayakta tutuyoruz. Ama kolay bir iş değil tabii. Herkes için zor. Yayıncı için de zor, okur için de zor, yazar için de zor. Zorluk da biraz önce özetlediğiniz meseleden kaynaklanıyor son günlerde. Kağıt fiyatlarının aşırı yükselmiş olması. Yani aslında hani şöyle bir parantez açayım. Yani Türkiye'de kitap okuma oranı bizim ne bileyim böyle 1980'lerde hayıflandığımızdan çok daha iyi bir seviyeye geldi. Ben hatırlıyorum işte Çetin Altan yazılar yazardı. İşte İsviçre'de adam başına şu kadar kitap düşüyor ama Türkiye'de bu kadar düşüyor. Ne olacak bizim halimiz vesaire diye. Sonra Türkiye'de daha çok kitap basılmaya, daha çok okunmaya başladı. Biz kitap yayınlanan kitap sayısı adeti bakımından dünyada ilk 20'ye, ilk 15'e, ilk 12. sıraya kadar çıktığımız yıllar oldu. Fakat şimdi tabii bu birazcık geride kalıyor. Çünkü Türkiye ekonomisi gerçekten çok zorlu bir dönemden geçiyor ve kitap da bundan doğrudan etkileniyor. Sorunuza doğru geleyim, siz başka bir şey sormayacaksanız. Nasıl kağıt buluyorsunuz, nasıl basıyorsunuz diye sordunuz değil mi?
Evet.
Şimdi tabii kağıt yani yok değil malum. Parasını verirseniz yurt dışından gidiyorsunuz. Yani şimdi Aziz Nesin'in bir kitabını okuyorum. 1957'lerde yokluktan bahsediyor. Çünkü o zamanki Türkiye dünya piyasalarına böyle dahil olmuş, işte şeyin serbest piyasanın geçerli olduğu bir ülke değil. Ama şimdi her şey var ama parasını verebilene var. Kağıt da onun gibi. Yani kağıdı bulmak temel mesele değil. Temel mesele o kağıdı bulduktan sonra o kitabı basıp satıp o kağıdın parasını tekrar ödeyebilmek. Yani şu anda yayıncıların çok ciddi bir şekilde mücadele ettiği mesele bu. Çünkü dövizle alıyorsunuz kağıdı, döviz fiyatları hızla artıyor. Siz kitabı basıyorsunuz, o fiyattan fiyatlandırıyorsunuz, satıyorsunuz. Ama yayıncılık piyasasını bilenler bilir, uzun vadelerle çalışılır. 6 aydır standart vade. Daha üstüne çıktığı da olur. Siz paranızı geri toplayıp tekrar kitap basmaya kalktığınızda bütün maliyetler 2'ye 3'e katlanmış oluyor bugünün Türkiye'sinde. Bu nedenle bütün yayıncılar ne yapıyorlar? Daha az kitap basıyorlar. Bence şu anda yaşadığımız en önemli sorun bu. Bu doğrudan bizim kültürel iklimimize, düşünce iklimimize, fikir ortamımıza vurulan bir darbe. Daha az kitap demek, daha az düşünce, daha az hayal gücü demektir. Bence şu anda bunun sıkıntısını yaşıyoruz.
Peki, dijitalleşme en çok konuştuğumuz konu. Kağıda erişim böylesine sıkıntılı bir süreci getiriyor. Peki dijital üzerinden dijital kitap okuma başka bir alternatif değil mi? Orada durum ne?
Şimdi tabii güzel bir soru bu. Ama şöyle bir gerçek var. Ne Türkiye'de ne dünyada e-kitap, dijital kitaplar basılı kitaptan çok daha öne geçmiş değil. Şöyle ki ilk çıktığında e-kitap çok hızlı bir şekilde büyüdü. Ama insanlar son 10 yıldır basılı kitabı tercih ediyorlar. Nesne olarak kitabı seviyorlar. Sadece bizim kuşaklarımız değil yeni kuşaklar da. İnanın biz gençlik romanları basıyoruz çok sayıda. Bunlar hiç de yetişkin kitaplarından ucuz değiller. Ama gençler büyük bir tutkuyla bu kitapları alıyorlar. Çünkü cildiyle, kapağıyla, içindeki kağıt kokusuyla ve rafa koyup onunla birlikte aynı mekanda bulunma duygusuyla insanlar kitabı seviyorlar. Bu Türkiye'de ve dünyada böyle. Dolayısıyla hemencecik kitap alamıyoruz çok pahalandı. Onun yerine e-kitap alalım refleksi gelişmedi. Ama önümüzdeki 5-10 yılda olaylar nereye evrilir? Gerçekten bunu şimdiden kestiremiyorum.
Ben teşekkür ediyorum size. İşiniz gerçekten zor. Türkiye'de yaşayan herkesin işi zor ama kitap okumak güzel, kağıda dokunmak güzel. Kolay gelsin diyorum. Bugün sizi de konuk ederiz stüdyoda.
İnşallah, çok isterim. Bizim de sesimizi duyurmamıza fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Mine Hanım'ın kitabına ayırdığınız zaman için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bizim çok severek bastığımız, gururla yayınladığımız çok özel bir kitap. Onun da okuru bol olsun.
Selam. Bütün kitapların okuru bol olsun diyelim. Size iyi akşamlar dileyelim.
Hoşçakalın.
Sağ olun. Ne kadar güzel değil mi? Cem Erciyes de gazeteci arkadaşımız, yayıncı, kitap ve yayın aşkla dünyasından. Yapıyor. Aşkla yapıyor. Bu meslek aşk, evet, olmadan o, yapılır
mı? O tutkuyla yapıyor. Yani gerçekten o kadar önemli bir şey söyledi ki. Kitabın varlığı, bu dünyanın varlığı, hayal gücü. Yani bizim gençlerimiz, onların gençlikleri gitti. Yani bırakın hayal kurmayı, gençlikleri gitti. Yarını değil, bugünü artık kotaramıyorlar. Kitap bir oksijen aracı, kitap bir öteye götürme aracı ve bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörün de işlevinden bahsediyoruz. Hakikaten oradaki herkes bunu aşkla yapıyor, tutkuyla yapıyor, inandığı için yapıyor. O dünyanın, o ekosistemin ayakta kalması için yapıyor. Çok değerli, çok kıymetli bir şey.
Çok. Ben de kağıtların arasında kitap, o evet, kağıt kokusunu duyarak çok kitap okumayı, dolaşmayı seven biriyim. Ancak biz hayatın arenasına bakarken hayatın içinden gerçek gündeme bakmaya devam, evet, ediyoruz. Türkiye'nin gündeminde dedik ki gerçek gündemi ne iş aş dedik ama öncelikle bir de Twitter realitesi var. Twitter'ın gündemine biz hangi gündeme nasıl bakacağız? Twitter gündemiyle mi olayları değerlendireceğiz? Twitter gazeteciliği mi yapacağız, yoksa araştırmacı, soruşturmacı gazetecilik mi yapacağız? Ne dersin?
Şimdi kitap 90'lardan geliyor. Ben daha büyük fotoğrafı anlatayım. Şimdi hatırlarsanız eskiden ne vardı? İşte siyaset meydanı vardı, A takımı vardı, Savaş Ay. Aslında bu ekranlardan ne yapılıyordu? Sektörün, yani bir konu çok klişe bir konu vardı. Mankenler işte oyuncu olur mu? Yani onlardan işte sinemada aktör ya da aktris olur mu? Mesela herhangi bir konu. O konu bütün paydaşları tarafından çok büyük böyle bir şeyde, geniş saatler diliminde konuşulurdu, tartışılırdı. O konu, gündem başlığı neyse onun bütün paydaşları gelirdi ve canlı yayında bu tartışılırdı. Sorun şu ki ekranlar bu işlevini yapamaz oldu. Şimdi biz gerçekten özgür medyanın olduğu bir dönemi yaşıyor olsaydık, konu başlığı ne ise o zaten ekranlarda bütün paydaşları tarafından konuşulurdu. Kişi kimse o davet edilirdi.
Şimdi burada araya gireceğim. Çünkü bunu hemen getireceğim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, heh, Ekrem İmamoğlu'nun en çok tartışılan, heh, Rize ve Trabzon seyahatine bağlayacağım. Mesela nasıl konuşurduk böyle? Gerçekten daha özgür bir medya olsaydı nasıl olurdu tartışma?
Bir kere şunu sorardık yani. Kişinin kendisi hangi kurumda çalışıyor ve nasıl çalışabiliyor? Şöyle düşünelim, yani yıpranmış bir futbolcu, geçmişinde hırsızlıklar var veya herkesin ayağına çelmeler takmış, sakat insan bırakmamış, hala milli takıma çıkıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Sonuçta kişiler üzerinden değil, bu kişilere sahip çıkan kurumlara bakmak lazım. Aynı zamanda bu kurumların nasıl bir ortamı beslediğine bakmak lazım. Yani Ekrem İmamoğlu'nun verdiği fotoğraf incitici bir fotoğraf. Çünkü oradaki isimler gerçekten gazeteci değil. Yani isimler derken tabii şimdi isim üzerinden konuşulduğu için söylüyorum. Yani Nagihan Alçı üzerinden
konuşuyorum. İsimler üzerinden konuşmasa.
Ama ben büyük fotoğraftan anlatmaya çalışıyorum. Yani kim olursa olsun eğer incitici, hakikaten maksadını aşan ve artık mesleğiyle değil, yani geçmişteki kumpas tetikçilikle ilgili iz bırakmış insanların ben şahsen tasfiye olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bundan sonra ne o mahalleye, ne bu mahalleye, ne başka bir mahalleye, yani dürüst, ahlaklı, hani biz şey deriz, yetim hakkı yememiş. Yani gerçekten hiçbir gerçeği alıp da eğip büküp ondan bir yalan çıkarmamış, mesleği salt gazetecilik olan insanların artık Türkiye'de iş yapar hale gelmesini istiyorum. Ben şahsen onu istiyorum. Ben kimin yanlışı varsa o yanlışlarından mütevellit artık o işi yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakın Uğur Mumcu'nun Uğur Mumcu gibi insanların paylaşımlarını yapanlara bakıyorum. Yani o zaman siz Uğur Mumcu paylaşımı yapamazsınız. Yani şunu adını net koyalım. Twitter'ın bu kadar bu konuyu tartışmasının sebebi şu. Başka yerde gerçekten bu konular artık tartışılamadığı için yegane özgür mecra Twitter kaldığı için ve insanlar da adı sıkça yani evet Ekrem İmamoğlu bir belediye başkanı ama artık adı sıkça bütün anketlerde bir cumhurbaşkanı adaylığında da geçtiği için ve de büyük bir sevgi yani çok seviliyor Ekrem İmamoğlu. Büyük bir sevgiye maruz kaldı. Yani daha doğrusu bu güzel bir şey sevilmek. Dolayısıyla büyük şeyin dağın yani yüksek dağların kışları da sert olurmuş. O yüzden o teveccühle aynı zamanda kritik de çok acımasız olur. Bunu Ekrem Bey bence daha iyi yönetebilir.
Yani iletişim stratejisiyle ilgili bir sorun var. Bindiğiniz otobüs, halkın otobüsü sizi başkan yapmış. Halkın otobüsünden VIP otobüsüne binerseniz halk sizi affetmeyebilir. İletişim stratejisinde problem var ama gazeteciler din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın etik ve ahlakın peşinde koşuyor ise gazetecidir. Bu kadar net. Gerisini konuşmayalım. Gündem bu. Ancak cüzdanında para taşıyor musun? Vallahi. Nasıl geçiş yaptın birden?
Evet yani bulsak taşıyacağız.
Bulsak taşıyacağız. Yani 5 lira, 10 lira, 100 lira, 200 lira var mı mesela cüzdanında uzun süredir?
Yok uzun süredir 200 lira yok. 100 lira 200 lira ben bu 5 liraya çok üzüldüm. 5 liranın maliyeti 20 lira olmuş.
Ha, niye bu soruyu sordum? Çünkü 1 Ocak 2009 Türkiye TL'den 6-0'ı attı. Türk halkı her ne kadar söylemlerinde bini milyon olarak telaffuz etmeyi dilinden atamamış olsa da 6-0'ın atıldığı günden bu yana büyük küpürlü paraların dolaşımdaki artış hızına bakmamız lazım. İşte en önemli konu burada %40'lardan %82'lere doğru giden bir yolculuk var. Asıl mesele bu. Bu büyük küpürlü paraların dolaşımdaki hızının artışı bize neyi gösteriyor? Hani enflasyon diyoruz bir de hiper diyoruz. Acaba hiper enflasyon yolculuğuyla ilgili bir gösterge mi? Telefon hattımızda kim olacak? Nedim Türkmen olacak. Kendisine sormak durumundayız. Biz hiper enflasyona doğru mu koşuyoruz Nedim Bey?
İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
İyi yayınlar, sağ olun diyelim iyi yayınlar dediğiniz için ama hiper enflasyona mı koşuyoruz biz?
Evet efendim, şimdi %120 olacağına göre çok yakın bir zamanda önümüzdeki yılın sonu itibariyle, yani bu da görünen tabii biliyorsunuz TÜİK'in verileri bu çerçevede. Dolayısıyla oraya doğru gidiyoruz, evrildiğimiz belli. Siz 2009'dan bahsettiniz Melih Hanım. 2009'da 100 lira ve 200 liraların banknotlar içindeki Merkez Bankası'nın bastıklarının içindeki oranı %57 iken Nisan başı itibariyle bu %90 oldu. Bu da Türkiye'de enflasyonun varlığını çok ciddi oranda yükseldiğini ortaya koyuyor ve para arzımız da 260 milyar liranın üzerine çıktı. Son dönemde Twitter'da muhakkak siz de görüyorsunuz. Böyle bankamatikten seri halde basılan paraları görüyoruz. Maalesef matbaada sürekli olarak çalışıyor Merkez Bankası matbaası. 500 liralık banknotların gelip gelmeyeceği, basılıp basılmayacağı konusu tartışılıyor ama bunun tartışılması çok istemiyor hükümet. Yani bizimle, yani Venezuela örneği var biliyorsunuz. Ekmek almak, bir ekmek parası için bir çuval para götürülüyordu. Tuvalet kağıdından daha az değerliydi paraları biliyorsunuz halen de öyle. Türkiye hiperenflasyona doğru gidiyor maalesef.
Üzücü değil mi? Dejavu. Biz bunların çoğunu yaşamadık mı geçmişte?
Yaşadık. Hatalardan ders almıyoruz. İktisatın kurallarına, bilime aykırı teorileri ispatlamaya çalışıyoruz. Bütün toplumu, ülkeyi yakmak pahasına. Maalesef bunlara da direniyoruz. Yanlışla ısrar ediyoruz. Doğruyu da kimse söylemeye cesaret edemiyor. Bürokraside de çok ciddi bir problem var. Ve karar vericiler de onları dinlemiyor. Dolayısıyla dur bakalım ne olacak tarzında hızla gidiyoruz uçurumdan aşağıya. Ben öyle görüyorum.
Aman iç karartmayalım, umutsuzluk asla aşılamayalım. Umutsuzluk değişime karşı direnci güçlendirir, umut değişimi getirir. Biz umutlu olun diyoruz. Evet sorunlarımız var, evet dert çıkarmıyoruz, öz eleştiri yapmıyoruz ama hiper enflasyona doğru giden yolda kim suçlu?
Tabii ki ülkeyi yönetenler suçlu. Şimdi siz Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldınız ve sonra faiz, bütün dünya faiz yükseltirken indirdiniz. Ve sonuçta gelinen bu nokta. Şu anda faizler yükseltilmiş olsaydı, yükseltilmesi gereken zamanda dolar kuru bu kadar olmayacaktı. Tabii ki dünyada da enflasyon var ama orada %6'larda, 7'lerde bu kadar etkilenmeyecektik diye düşünüyorum ben. Yani %69.97 açıkladı biliyorsunuz TÜİK. Bunun iki katı olduğunu biz biliyoruz. Yaşıyoruz en azından. Hatta bunlardan o kadar çok rahatsız olundu ki biliyorsunuz mecliste bir yasa teklifi hazırlığı başlamıştı. Sonra o ortada kaldı. Yani ben örneğin enflasyon %100 dedim. Eğer bunu ispatlayamazsam 3 yıla kadar hapis getirmeyi kafalarından geçirdiler. Dolayısıyla üstünü örtmeye çalışma olayı söz konusu. Bakın Türkiye'de hiperenflasyona gittiğini şuradan anlayabiliriz. Daha Aralık ayında %50.5 arttı asgari ücret. Şimdi Aralık ayında asgari ücretle, yani 4253,40 kuruşta alabildiğiniz mal ve hizmetle şimdi karşılaştırın. Satın alma gücünün %60-70 oranında kaybolduğunu göreceğiz. Bu çok yüksek bir oran. Zaten ayda %10'dan fazla artıyorsa enflasyon, burada artık hem enflasyon muhasebesi açısından önemli hem de hiperenflasyona gittiğimizi gösteriyor maalesef.
Maalesef tablo bu. Biz size teşekkür edelim. Yoldasınız, trafiktesiniz değil mi?
Maalesef, maalesef.
Kolay gelsin o zaman değil mi?
Kolay gelsin dedi mi?
Hoşçakalın.
Sağ olun. Mine Özbek, ne diyorsunuz?
Ben de Nedim Türkmen'i çok dikkatli takip ederim. Katılıyorum. Şimdi çocuklarımız gelişim bozukluğu yaşıyorlar. Yani bodurlar. Ben sürekli alışveriş yaptığım markette bizim çocuğun yanında bir başka çocuk gördüm. Aa dedim, ortaokula mı gidiyor acaba falan. Yok dedi, lise öğrencisi. Lise sona gidiyor. Yani bakın o kadar çok. Ama o kadar çok gelişim bozukluğu, süt tüketemedikleri için, doğru düzgün yiyemedikleri için, aç öğrencilerimiz aç. Yani hakikaten çok derin bir yoksulluk var. Yani bu dönemdeki gibi hiçbir dönem biz bir şey yaşamadık. Yani bu bambaşka bir şey.
Yani derin yoksulluk ülkeyi sarmış. Hayat pahalılığı bir numaralı sorun. Süt içmek çok pahalı, et yemek zor. Kurban Bayramı'nda kıyma 200 lira olur. Bakın şimdiden söylüyorum ama biz tabii dövizi de takip ediyoruz. Yatırımların var mı? Yatırım yapar mısın?
Yani çok şey.
Komik.
Evet, gerçekten yani.
Bugün dövize baktın mı, ne oldu?
Geçti evet, 15.
Evet ama Türkiye'nin de gelire ihtiyacı var değil mi? Nereden gelecek gelir bize? En yani, büyük gelir kalemimiz ne?
Ya turizm ama yani bu.
Turizm deyince duracağız. Niye duracağız? Kaç yıl yaşadın Almanya'da?
14.
14 yıl yaşadın. Alman emeklileri nasıl yaşar?
Çok güzel yaşarlar. Ne, yani ne? Sadece Alman'da değil yani. İşte İngiliz'i hepsi gelip buradan ev alıyorlar. Yani hani başka bir ülkeden düşünebiliyor musunuz? Bir bizim yurttaşın, emeklinin gidip başka İspanya'dan bir yerden, Almanya'dan ev alması. Yani o kadar güzel yaşıyorlar. Sonuç itibariyle bir daha bir işe girip çalışmak zorunda değiller. Bir daha evimize ettir, tavuktur, balıktır girebilir mi diye düşünmek durumunda değiller.
Sizin evde Almanya'dan emekli olan...
Yok, hayır. Yok, yok, hepsi... Bizde, evet, hayır.
Ama dediğin doğru. Onlar mutlu azınlık ama bugün bir haber. Nerede? Sözcü'de. Sevgili arkadaşım, gazeteci arkadaşım, birlikte de çalıştık. Ali'nin haberi. Diyor ki Almanya... enerji krizini çözmek istiyor. Çözmek isterken diyor ki emeklilere sıcak ülke Türkiye'ye gidin. Böylece enerjiden tasarruf edilmiş olur. Acaba ne kadar reel bir durum? Gerçek durum ne? Biz ona bakmak istiyoruz. Fehmi Köfteoğlu, turizmgazetesi.com'un genel yayın yönetmeni. Cumhuriyet Gazetesi ve Dünya Gazetesi'nin köşe yazarı Fehmi Köfteoğlu.
İyi akşamlar, buyurun.
İyi akşamlar. Gerçekten Almanya'nın emeklileri Türkiye'nin bu sene turizmini kurtarır mı?
Almanya'nın tek başına kurtarmaz. Gerçek şu ki Almanya dahil Rusya olmadan bu iş olmaz. Ama Almanya'da kendi başına Almanya diye düşünmemek gerekir. Almanya demek bütün Avrupa ülkelerini de etkileyen özelliğinden dolayı önemlidir. Almanlarla ilgili bir sorun var. Bu sorun hem o tarafta hem bu tarafta. Ve bu yapılan bütün açıklamalardaki o iyimserliklere rağmen ne yazık ki henüz belirsizlik devam ediyor.
Anlıyorum. Yani bu bir iyimserlik. Peki çıkış yolumuz ne olabilir?
Çıkış yolu Avrupa için farklı, Rusya için farklı. Avrupa dediğimiz zaman Almanya üzerinden konuşmamız gerekiyor. Çünkü en büyük pazar, Türkiye'nin ikinci büyük kaynak pazarı Almanya. Diğer ülkeler için de Almanya kaynak pazardır. Türkiye'nin birinci kaynak pazarı Rusya. Rusya'nın Ukrayna ile savaşı kendisinden başka Avrupa'yı da etkiliyor. Almanya başta olmak üzere. Yani Rusya'ya yaptırımlar konduğu zaman... Rusya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Aeroflot uçmadığı zaman Almanya Lufthansa'da uçamıyor. British Airways de uçamıyor. Onlar da zor durumda. Şimdi Rusya'dan Türkiye'ye turist gelmediği zaman Türkiye ve Rusya ne kadar sıkıntıda ise bu sıkıntı bir o kadar da Avrupa ülkelerini etkiliyor. Dolayısıyla olay bir bütün. Bugün yapılan açıklamalarda herkes çok farklı beklentilerdeydi. 9 Mayıs Sovyetler Birliği döneminde Nazilere karşı kazanılan zafer gününde bu yönde iki farklı beklenti vardı. Bir, iddia ediliyordu ki Putin savaş ilan edecek. Operasyon olarak başlattıkları bu eylemi savaş diye ilan edecek. Bambaşka bir şeydi. Öyle olmadı. Ya tam tersi, bugün bu işi bitirdiğini söyledi. Biz zafer kazandık. İkinci bir zaferimizi kazandık. Nazilere karşı bu savaşı bitirdik diyecekti. İkisi de olmadı. Bu ikisinin olmayışı Türkiye'de beklentiye devam nedeni olacak. Türkiye bugün biraz daha farklı beklentiler içinde idi ama turizmde beklenti devam edecek.
Anlıyorum. Yani bizi Alman emeklisi falan kurtarmayacak. Öyle değil mi?
Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yeni bir şey değil. Almanlar Türkiye'de yerleşik dediğimiz gelip şimdi konut arıyorlar, pasaport vermeye başlar. Ne yazık ki para yurttaşlık satılıyor vesaire. Bu olaydan çok çok önce Almanya'da Almanlar gelip ev almasının nedeni buydu. Almanya'daki emekliler Mine Hanım daha iyi bilir zaten orada yaşadığı için çok farklı Türkiye. Türkiye'de emekli demek sefalet demektir. Almanya'da ise keyif sürmek demektir. Çünkü çalışmıyor ve para alıyor, iyi para alıyor. Bu para ile diyor ki ona sen evinde otururken doğalgaza vereceğin para ile gidip Türkiye'de, Almanya'da tatil yapabilirsin. Bu eskiden beri öyleydi. Şimdi Almanya bunu ek olarak kendisinin Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan dolayı gazla yaşayacağı sıkıntıya da çözüm olur. Eğer insanlar Türkiye'ye giderse daha az gaz tüketimi olur. Bu da tasarruflar. Ama düşünün Türkiye kaç kişi gelecek? Bunların tasarrufundan Almanya'nın toplam gaz tüketimi ne kadar etkiler? Yani çok afaki bir laf doğrusu olmuş zaten.
Anlıyorum. Bizim gerçekçi olmamız gerekiyor. Evet. Keşke bizim emeklilerimiz de gidecek bir yer bulabilse. Keşke evet. Bizim emeklilere 2500 lirayla 3000 lirayla nereye gideceğiz biz?
Yani pazara gidebiliyor ancak ne yazık. Pazara çileği bir doldur abi.
Ben teşekkür ediyorum Fehmi Köfteoğlu İyi size. Anlamlar. Sağ olun İyi diyorum. İyi akşamlar. Değil mi? Bizim emekli pazara bile gidemiyor. Gidebilir mi?
Ya şimdi dinlerken Fehmi Bey'i otobüs fiyatları uçak biletine geçti. Şimdi bayramda nasıl insanlar memlekete gidecekler? Nasıl bilet alacaklar, gidecekler? Yol masrafı, eli kolu dolu gidecekler, bir şeyler götürecekler. Hakikaten çok acı bir durum. Yani sonuçta Alman emeklisi, işte İngiliz emeklisi, bunlar dünya turuna çıkıyorlar. Yani hayatlarının işte ikinci baharında yapamadıkları, erteledikleri insani şartlarda bu kaliteli hayat dediğimiz her şeyi yaşıyorlar. Nereyi göremediyseler oraya gidiyorlar. Bizim insanımız işte EYT'liler, onun dışında
3600 ek gösterge, 2500 lira emekli alan, 4 milyon emekli, 13.6 milyon emeklinin Temmuz beklentisi derken biz bu işin içinden çıkabilir miyiz?
Daha yeni bayramda böyle herkes gözünün içine baktı Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı. Bu 1000 liranın üstüne hani bir şey olacak mı diye muhalefet bastırdı. İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 100 liralık bir fark geldi. Ve şimdi aynen Haziran, Temmuz yeniden işte bir beklenti. Yani hakikaten hayaller Alman emeklisi olmak. Gerçekler Türkiye'de emekli olunca sürünmek.
Türkiye'nin emeklileri ancak pazara gider dedi Fehmi Köfteoğlu. Pazara gitmek o kadar kolay mı? Patatesi, soğana bakacağız fiyat artışlarına ama önce derin bir nefes alıp şu sosyal medya bugün neyi konuşmuş? Dolar 15 liraya aştı. Konu o mu? Tedavüldeki banknot mu? Gelin Twitter'ın gündemine, sosyal medyanın gündemine bakalım. Sohbete sonra devam edelim.
Sosyal medya gündemi. Haftayı 14 lira 95 kuruş seviyesinin üzerinde tamamlayan dolar kuru yeni haftada 15 liranın üzerinde işlem görüyor. Doların bu yeni durumuna sosyal medyada kayıtsız kalmadı. Yalçın Karatepe, dolar 15'i geçmiş bile. Sözünün arkasında duracak gücün yoksa o dolar 15'i de geçer, 20'yi de. Mahfiye İlmez, dolar niye değerleniyor? Fed'in faizi yükseltmesi doğru bir para politikası izlemeye yöneldiğini gösteriyor, beklentiler düzeliyor. TL niye değer kaybediyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz konusunda yanlış para politikası izlemeyi sürdürüyor, beklentiler bozulmaya devam ediyor. Veli Ağbaba, dolar 15 lirayı aştı. İlk tedavide çıktığında 135 dolar eden 200 lira şimdi 15 dolar bile etmiyor. Bu parayla 4 kilo sivri biber alınamıyor. Türk lirasına yeni sıfır ekleme vakti yaklaştı. Sosyal medya gündemi.
Sosyal medyada da tartışmalar bu yönde, görüşler bu yönde ama biz 13.6 milyon emeklimiz var. Bizim emeklimiz ancak çarşıya pazara gider dedik. Çarşıya pazara gitmek o kadar kolay mı? Gidiyor musun çarşıya pazara Mine? Gidiyorum. Emeklisin değil mi?
Evet gidiyorum ve şöyle söyleyeyim. Yani bu gıda enflasyonu hani bunu nasıl bununla baş edeceğiz ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.
%90 gıdanın bir yıllık gıda enflasyonu %90'ı buldu. Gıda güvenliği, gıda arz güvenliği en önemli konu ve gıda isyanlarıyla tanışacak dünya önümüzdeki dönemde. Yoksul güneyde özellikle.
Yani patates, soğan diyorsunuz işte yani.
Patates, soğan deyip geçmiyor mu ne?
Evet yani terörist ilan edilmişlerdi. O patatesçiler, soğancılar, depolar basılmıştı. Bütün suçlusu bunlardı. Bu patatesin, soğanın bu kadar yüksek olmasının sebebi onlardı. Onlar yüzünden yani pahalılık vardı. Bugün gelinen noktada evet biraz pahalılık var diye yani bizi yöneten iktidarının, saray rejimin kabul ettiği bir hiper enflasyonla karşı karşıyayız.
Doğru. Patates bir yılda %342, soğan bir yılda %173 artış kaydetmiş. Peki bu artışın nedeni ne? Bizim karşımızda Ökeş Yıldırım var. Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı. Türkiye'nin en iyi patates soğan üreticilerinden de birisiniz aynı zamanda, değil mi Ökeş Bey?
Evet. İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar. Kolay
gelsin hanım. Başarılar diliyorum size.
Sağ olun. İyi misiniz?
İyi akşamlar.
Çok teşekkür ederim. Konunuza da başarılar diliyorum. Sağ olun.
Çok teşekkürler Ökeş Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ. Çok zarifsiniz.
Ökeş Bey, bu patates ve soğanla ne oldu? Mine Hanım işte söyledi biraz önce. Terörist ilan etmiştik biz patates soğancıları.
Maalesef Mine Hanım da söylediği gibi, Mine Hanım sizler tabii ki iki önünüz var, hem ekonomistsiniz hem de medya yöneticisiniz. Patates soğan, ben medyanın yaramaz çocuğu diyorum, sürekli gündemde, düşerken de gündemde, çıkarken de gündemde.
Öyle mi Mine?
Giyotin, evet Ökeş Bey çok güzel benziyor. Giyotin sanki hep onların üstünde böyle sallanıyor gibi.
Evet. Şimdi biz patates soğana baktığımız zaman yıllardır farklı değişimler var. Patates bugün özellikle patates özelinden biraz ben bir girdilerim ve biraz da özetleyecek olursak. Şimdi veriler çıktı, TÜİK verileri çıktı. Geçen yıl patates pandemiden dolayı özellikle fast food hazır gıdadaki tüketimden dolayı ciddi anlamda zarar etti. Zarar etmesinin sebeplerinden bir tanesi de hazır mekanların kapalı olmasından dolayı. Şimdi o veriler, zarar eden verileri alıp da tekrar bugünkü fiyat koşullarıyla üst üste koyduğumuz zaman burada bir çok ciddi bir makas açılımı var. Ama asıl gündem şu anda patatesin bitkisel üretimin içerisinde ilk 10 ürüne baktığımızda girdi maliyetlerinin, ben 5 kalemi aldım. İsterse sizlerle bunları paylaşayım. Burada çok ciddi artışlar var. Ve bitkisel üretimin içerisinde de dekar başı maliyeti en yüksek verim olan bir ürün.
5 kalemi saysanız da Ökeş Bey. Girdi maliyeti olarak fazla 5 kalem.
Evet. Evet. Gübre %400. Hı hı. Mazot, motorin %300. Hı hı. İlaç %200. Ben yuvarlıyorum rakamları. Tabii bunlar 402, 405, 382 vesaire. Elektrik %150, %200 civarlarında bölgesel olarak. Tohum %50 ve %100. Yani burada en masumu tohum şu anda. Yani bu da tohumun sebebi de şudur ki bizler tohumcu firmalarız. Aynı zamanda tohumculuk da üretimi yaptığımızdan dolayı biz kitle olarak üreticiden besleniyoruz, yani tohumcularımız da üreticiden. Orada biraz kendi marjlarımızı düşürerek ayakta kalmaya çalışıyoruz. Böyle bir verinin içerisinde bir 2020 yılına baktığımızda 2020 yılındaki ortalama Mayıs ayında 3500 liraydı patates 2020 yılında. Ortalamasına baktığımızda yıl boyu ortalamasını ben en ucuz hali aldım, İzmir halini aldım, 2000 liraydı. Yani 2 TL'ydi yani kilo maliyeti. Şimdi geldiğimiz noktada üreticimiz çok ciddi anlamda bu girdilerle boğuşuyor. Yani bir de bitkisel üretimin içerisinde biraz önce dediğim gibi en pahalı bir ürün grubundan bahsediyoruz. Bunu biz 2 yıl önce bazı yayın organlarında söyledik. Tüketicimiz maalesef, üzülerek söylüyorum, artık ucuza patates yiyemeyecek maalesef. Çünkü bunun sebebi de dışa bağlı olan girdilerimiz.
Peki Türkiye ne kadar patates üretiyor, ne kadar soğan üretiyor? Planlama yapmadığını biliyoruz, üretim planlaması yok. Bir dahaki sene, yani yeni sezonda hasat ne zaman, ne kadara yeriz bu ürünleri?
Şimdi patates 6 ay tarladan sofraya geliyor, 6 ay da depodan sofraya geliyor. Depolarımız genellikle de Orta Anadolu, Kapadokya bölgesinde mağara depolar dediğimiz kapalı sistemde çalışılan. Bu da tabii dünyanın bizde emsali olmayan bir milli servetimiz yani açıkçası. Patates üretimimiz yıllar bazına baktığımız zaman 4,5 milyon tonla 5 milyon 5 milyon 200 2020 yılı rakamlarımız 5 milyon 200 bin ton 5 milyonlardayız. Soğanla da 2 milyon 300 bin ton civarındayız şu anda. Patates bitkisel üretim içerisinde 5. sırada, hububattan sonra arpa, şeker pancarı 4. sıradaydı. Mısır 6,5 milyon tonla 4'e geldi. Patates 5 milyon tonla 5. sırada. Soğan da 6. sırada. Dünya üretiminde de 17. sıradayız.
Yani Türk halkının patates, soğanla hesabı bu. Hesaplaşması biraz sinyal evet. alıyorum ben burada değil mi? İleriye dönük. Üretici biraz vazgeçer gibi evet. bir hal içerisinde.
Şimdi biz üreticimiz geçen yıl bir önceki yıl zarar etti. Zaten orada düşüşler var. Bir de Meli Hanım şöyle bir durum var. Patatesin şu anda mesela yeni ürünümüzün normal şartlarda Çukurova'da çıkması gerekiyordu. İlk üretimimiz Çukurova. Arkasından da İzmir Ödemiş bölgemiz var. Halbuki bu sene soğuk iklimden dolayı çok ciddi anlamda donlardan dolayı zarar gördü. Buradaki verim kayıplıkları şu anda depoyu yani idareli bir şekilde gidince tabii ki burada arz talep dengesi de biraz artınca burada rakamlar bir miktar oynadı. Ama bundan sonra üretimde özellikle yeni çıkacak patateslerde de tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek. Ben bunun üzülerek söylüyorum maalesef. Evet. 450-500 bin patates üreten aile Türkiye'de ama 83 milyonu besliyor. Aynı zamanda turizmde kattığımız zaman ve mültecileri de kattığımız zaman 100 milyonluk bir nüfusu besliyor. Ama maalesef böyle bir tüketici kitlemiz sizi üzülerek böyle bir rakamları vermek zorundayız.
Ben size teşekkür ediyorum. Aslında bir gün stüdyoya çağırmak isterim çünkü bir en alarmı anladım. Türkiye'nin dünyada 17. Türkiye'de ilk 10 ürün içinde 5 ve 6'ya oturmuş patates ve soğan alarm veriyor. Türkiye girdi maliyetleriyle ilgili hesabı yapamadığı için, üretim planlaması yapamadığı için ve üreticiyi ya da biraz ihmal ettiği için sıkıntı büyüyor. Sağ olun Ökkeş Bey. Görüşmek üzere diyorum.
Ben sağ teşekkür olun. Ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
İyi
akşamlar. Ne diyorsun Mine?
Vallahi çok üzücü. Yani Almanya savaştan sonra o küllerinden doğan Almanya patatesle beslendi.
Evet.
Yani aslında patates savaş hallerinde en önemli besin kaynağı.
Yoksulluk ve açlık için protein deposu olarak kullanılıyor. Bunun üzerine Koç Üniversitesi yayınlarından çıkan bir kitap okumuştum. İngiltere başta Almanya dahil Avrupa'nın yoksullukla savaşıydı bu. Böyle bir ürün sürekli üretim kaybı
şu
var.
Şu an lüks.
Lüks ne kadar üzücü.
Lüks yani hani patates pahalı yiyeceksiniz demek lüks yani lüks tüketim şu anda.
Yani biz buradan vatandaşı uyaralım. Ucuza patates, soğan yok. Demek ki depolar dolu değilmiş değil mi? Yani burada depo baskınları, terörist ilanları, bedava patates, soğan dağıtma dönemleri hepsiyle vedalaşmış durumdayız. Öyle değil mi? Onu anladım ben.
Evet ve maliyet yani bu fiyatlar tabii bu girdiler yani bunlarla baş etmek mümkün değil. Çiftçilerimizi kaybediyoruz.
Aynen öyle. Çiftçiler
tarım adına çok çok.
Bir yani Türkiye'de tabii Bağkurlu çiftçi sayısında düşüş var ama çiftçi kayıt sistemine baktığımızda 1.2 milyon çiftçi var. Türkiye hektar olarak tarım toprağını kaybetmiş olabilir ama tarımsal üretim, bitkisel üretim anlamında artış var ama bu artış nüfus artışının altında olduğu için beslemede sorun var Türkiye'de. Ana sorun bu. Şimdi biz buraya doğru yavaş yavaş programın sonuna gelirken evet. Biz ekonomi habercisiyiz. Herhangi bağlı olduğun bir dernek var mı? Nereye üyesin?
Yok hayır.
Ben de Ekonomi Gazetecileri Derneği'ne biz kurduk 90'lı yıllarda. Orada uğraşırız, çalışırız. Bugün bizde seçim vardı Ekonomi Habercileri, Gazetecileri Derneği'nde. Bizim genç kuşak yönetime devraldı. Çünkü ben bunu önemsiyorum, genç kuşak gazetecilerin yönetime talip olması, etik ve ahlak açısından izleyecekleri yol önemsiz mi?
Çok kıymetli.
Ne çok dersin? Kıymetli. Etik ve ahlak için gazeteciler ne yapmalı?
Ben zaten yani gençlerin, Türkiye'nin aydınlık geleceği, bu karanlık yani benim için bir ortaçağ gibi şu anda. Yani buradan çıkışın da gençlerin omuzunda, kadınlar ve gençlerin omuzunda yükseleceğini düşünüyorum. Bütün bu konuştuğumuz şeyler hepsi. Şunu bilmeliyiz ki, çünkü günün sonunda diyorlar ki onu nasıl umuda bağlıyorsun? Şöyle bağlıyoruz. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her şeyin ama her şeyin plan program çerçevesinde bir çözümü var. Gençlerin ivedilikle ama her alanda başa gelmesi, göreve gelmesi, yetki sahibi olmasını kalpten diliyorum. O yüzden çok tebrik ediyorum, çok mutlu oldum.
Şimdi Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin yeni başkanı Recep Erçin oldu. Recep Erçin.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Recep Erçin, önemsiyoruz gençlerin dernek yönetimlerine gelmesi, etik ve ahlak konusunda, kalemin kırılmadan iş yapılması konusunda izleyecekleri yol ve yolculuk yeni ana akımın oluşmasında da çok önemli bir gösterge olacak diye düşünüyorum. Ne yapacak EGD bundan sonra? Daha sen yeni geldin, koltuğa oturdun ama önemsiyorum ben bu yeni yönetimi.
Meliha Hocam, çok teşekkür ederim. Her zaman yanımızda ve destek verdiniz. Hem fikirlerinize hem yol göstericinize. Öncelikle size teşekkür etmek isterim. Tabii yeni bir yönetim, genç bir yönetim. EGD'yi kuran ekibin yaşlarındayız aslında biz. 15-16 yıl önce biliyorsunuz eski yönetim gelmişti. Ondan bu yana devam ediyordu. Biz de ikinci jenerasyon olarak devralalım. Dünyada işler değişiyor. Sizin de ifade ettiğiniz üzere dijital medya. Merkez medya dağılıyor. Merkez medya dağılırken başka merkezler kuruluyor. Bu merkezler içerisinde de bizim konvansiyonel medyada yer alan arkadaşlarımızın daha fazla buraların içine girmesi, konvansiyonel medya, geleneksel medya yerini başka mecralara bırakırken buralarda da yer alma, buralarda da alan açma, buralarda da haberciliği üretme, haber üretme. Bizim işimiz haber. Haber de ne için üretiyoruz? Kamu için üretiyoruz. Yani kamusal bir iş yapıyoruz. Aslında gazetecilik kamusal faaliyet. Uğur Mumcu'nun deyişi de aslında bir siyasi faaliyetin devamı. Bunu yaparken çıkar odaklarının etkisinde kalabiliyoruz bazen. Bunların etkisinde kalmadan tek başına bir gazeteci, ekonomi gazetecisi her ne kadar kalemiyle, kaleminden taviz vermesi güçlü olsa da bir derneğinin olması, bir örgütünün olması, bir sivil toplumun da sırtını dayaması her zaman çok önemliydi. Ekonomi Gazetecileri Derneği de bugüne kadar aslında çok önemli çalışmalar yaptı, eğitimler yaptı. Fakat değişen dünyayla beraber artık yeni jenerasyonun bakış açısını getirmek gerekiyordu derneğe. Biz bu yönde bir adım atmış olduk. Maalesef meslekte yeni cevval dediğimiz türden gazeteciler yetişmiyor. Son dönemde yetişen çok bir iki tane arkadaşımızı parmakla sayabiliriz. Bunun dışında işte böyle bu şekilde en azından 4-5 gazeteci daha katabilirsek sektöre, belki dijital mecrada yer alacak, ekonomi haberciliği yapacak, doğru bilgiyi sunacak, veri işlemeyi, biliyorsunuz veri gazeteciliği diye bir şey var, veri haberciliği diye bir şey var. Bu yönde bir takım çalışmalar yapacak, sosyal medyayı daha aktif kullanacak. Patronaja bağlı kalmadan kendi mecralarını oluşturup gazete, mesela Dünya Gazetesi önemli bir örnek oldu bu noktada. Belki Ekonomi Gazetecileri Derneği de böyle bir çalışma yaparak gazetecilerin yönettiği bir ekonomi kurumu, platformu dijital tarafta kurabilir, geliştirebilir. Bunları arkadaşlarla istişare edeceğiz, konuşacağız. Bu yönde bir takım fikirlerimiz var. Eski yönetim çalıştı, çabaladı fakat belli noktalarda bunu başaramadı. Belli noktalarda başardı. Biz daha genç ve dinamik bir ekip olarak, çok da mevcut sahada yer alan gazetecilerin oluşturduğu bir ekip olarak bunu yapacağımıza inanıyoruz.
Kolay gelsin diyorum. Tabii ki yayınlara çağıracağız. Ekonomiyi, hayat pahalılığını, enflasyonu, bütün konuları konuşacağız. Tarafsız bir gözle işimiz bu. Sağ olasın Recep Erçin. Size kolay gelsin diyorum ve sözü uzatmıyorum. Niye? Çünkü günün yasına göz atıyoruz.
Günün yazısı. Güven Sak, Dünya. Çukurdaysanız ilk önce kazmayı bırakın. Önce birinci çukur kanunu. Eğer bir çukurun içindeyseniz ilk yapacağınız artık kazmayı bırakmaktır. Türkiye'nin içinde debelendiği çukurdan çıkmak için ilk yapması gereken tam da budur. Bir çukurun içinde debelenmenize neden olan her neyse artık onu yapmayı bırakmak gerekir. İkinci çukur kanunu şöyle der. Artık kazmayı bırakmış olmanız bir çukurda olduğunuz gerçeğini değiştirmez. Durumun vahametini artıran hatadan dönmüş olmanız bundan sonra doğru adımları atmaya hazır olduğunuz anlamına gelmez. Ben bu aralar ekonomideki gidişata baktığımda bu çukur kanunlarını hatırlıyorum doğrusu. Gelin kısaca bir bakalım. Neydi? Döviz kuru arka kapı operasyonları yakın takip ve uyarılarla sabit tutulduğunda enflasyon o ay olmadı bu aya düşerdi. Aylar geçti, enflasyonda hala bir yavaşlama eğilimi yok. Şimdi ben yüksek ithalat gereği olan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin banka kredilerine bir nevi miktar kısıtı koyma eğilimi görüyorum. Çok yanlış. Aynı 1970'lerde gibiyiz. Enflasyon artıyor. Enflasyon arttıkça şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı da artıyor. Tüketici için enflasyon %70 ise şirket girdileri açısından enflasyon %120. Nedir? İşletme sermayesi ihtiyacı üretici fiyatları enflasyonuna paralel olarak artıyor. Böyle bir ortamda bankaların şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacındaki artışa intibakını zorlaştırmak arzu yönlü bir şokla enflasyonist süreci yalnızca besler. Bu nedir? Çukurdayken bilerek ve isteyerek kazmaya devam etmek demektir. Şirketlerin ithalat için ihtiyaç duydukları dövize erişmelerini zorlaştırırsanız ne olur? 1970'lerde olan olur. Döviz ihtiyacını paralel piyasadan karşılamaktan başka bir çare kalmaz. Ne olur? Şirket hesapları bozulur, kayıt dışılık artar, şirketler yasa dışı işlere zorlanır. Daha önce oldu, yine olur. Nedir? Çukurdayken kazmaya devam etmektir.
Yazısı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı en çarpıcı açıklama konutla ilgili. Biliyorsunuz konutta enflasyon dedik, stagflasyon yaşıyoruz. 0.99 faizle 10 yıl vadeli kredi imkanı geliyor. 3 ayrı paket hazırlanmış durumda. Bir ikinci önemli konu da 200 bin konut Suriye'ye. Biz diyoruz ki bugün noktayı burada koyalım. Konu önemli, detaylarına bakarız. Sağ olun Mine Özbek.
Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı, dop doluydu. Çok güzeldi.
Yani süper hosteslikten süper gazeteciliğe geçiş yolda hayatın arenası, biz de bir arenadayız. Ekonomi arenası da zor ya. Ekonomide işler keşke iyi olsa, keşke mutlu olsak. Kontrolsüz parasal genişlemeyle hiper enflasyona adım adım koşan Türkiye yeni paketler açmaya devam ediyor. Gülümsüyoruz. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.